Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabuduni. Kısa bir meali, hocamlar da burada. Ve ma halaktul cinne vel insa, cinleri ve insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Üstadımız da buna şöyle bir mana veriyor, şöyle bir meal veriyor. Bu ayeti uzmanın sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halık-ı Kainat'ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı, fıtratının vazifesi ve farize-i zimmeti, fıtratından beklenen netice, marifetullah ve iman-ı billah'tır. Ve izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin temel sebebi Allah'a iman etmek, Cenab-ı Hakk'ın esma, sıfat ve şuunatında derinlik kazanmak, izan mertebesinde, yakin derecesinde Cenab-ı Hakk'ın vücudunu ve Cenab-ı Hakk'ın birliğini kabul etmesi için insan yaratılmıştır. Madem ki Cenab-ı Hak insana böyle bir ağır vazife yüklemiş, her şeyle kendisini görmesini Cenab-ı Hak arz ediyor insandan, öyleyse Cenab-ı Hak hem kelamından hem de yarattığı kainattan ona ne yapacak? Deliller gösterecek, pencereler açacak, insanın aklını, şuurunu, kalbini, vicdanını istişhad ettirecektir. Onun için bu akşam inşallah şu dördüncü lemada bu ayet-i kerimenin bir nebze şehadetini ya da delilini inşallah beraber göreceğiz. Üstadımız bu lemaların başında birkaç tane ayet-i kerimeyi alıyor ve bu ayet-i kerimeler muvacihesinde de bu lemaları önümüze serdiriyor. Bunlardan da bir iki tane okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Allahu haliku kulli şeyin. Allah her şeyin halıkıdır. Her şey deyince artık bunun dışında bir şey düşünülemez. Maddi ve manevi, cüz'i ve külli, büyük ve küçük, süfli ve umumi. Hangi mevcut varsa tamamıyla Cenab-ı Hakk'ın mahlukudur. Ayet-i kerimede olduğu gibi beyan ediyor. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Ve Allah her şey üzerinde vekildir. Allah'ın tamam demediği hiçbir mahluk, Allah'ın vücuda çık demediği hiçbir mevcut vücuda gelemez, vücut sahrasında at koşturamaz. Lehu mekalidus semavati vel arz. Semavat ve arzın anahtarları onundur. Arkadaşlar bir zamanlar, şu anda bilim de bunu kabul ediyor, biz de İslam dini olarak kainatın evveli Nur-u Muhammedi'dir diyoruz. Nur-u Muhammedi Aleyhisselam bir çekirdek idi. Bir tohum idi. Kainatı netice verdi. O çekirdeğin şu kainatı vücuda getirebilmesi için, meydana getirebilmesi için ona hususi bir anahtar lazımdı. Ve bu anahtarın sahibi ancak ve ancak Allah. Aynı şekilde şu anda fennin de kabul ettiği Big Bang dediğimiz, büyük patlama dediğimiz bir hadise var. Yani kainat sıfır hacimli, sonsuz kütleli denilebilecek bir çekirdekten vücuda gelmiş. Hacim sıfır ama şeyi, kütlesi sonsuz denebilecek bir küçük çekirdekten. Daha sonra bu küçük çekirdek patlıyor, büyük patlama dedikleri bu. Ondan sonra bütün kainat ve kainatın içindeki her bir mevcut ondan vücuda geliyor. İşte o küçük atom dediğimiz, zerre dediğimiz mevcut. Ne olursa olsun onlar başka bir şey desin, biz Nur-u Muhammedi diyelim. Onun bir anahtara ihtiyacı vardı. Çünkü bu bir hazineydi ve o hazinenin sahibi Allah. Elbette o hazinenin sahibi Allah olduğu gibi o hazineyi açacak anahtarın da sahibi yine Allah. Bu tarafa geldiğimiz vakit zihayatların her birisinin bir evveli var. Bir çekirdeği var, bir nütfesi var, bir yumurtası var. Küçük bir tohumdan, bir çekirdekten koca bir ağacı Allah yaratıyor. O küçük tohumun, o küçük çekirdeğin koca bir ağaca inkılap etmesi, tonlarca meyveyi insanlara ihsan etmesi hediye vermesi mümkün değil. Madem mümkün değil, öyleyse başka bir kudret sahibi, başka bir hikmet sahibi, ilim sahibi bir zat tarafından o hazine ne yapılıyor? Açılıyor. İşte o çekirdeklerin, o yumurtalardan çıkan kuşların, o tohumların ve o nütfelerin her birisinde bulunan hazinelerin tek ve yegane sahibi Allah'tır. Bütün o anahtarların tek bir halıkı sahibi var, Allah. İşte ayet-i kerimelerde üstadımız bunları zikrediyor ve onun arkasında şu kainattan da Cenab-ı Hakk'ın tevhid delillerini getiriyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine deliller sonsuzdur diyor üstadımız. Fakat üstadımız dört temel şeyde, unsurda birleştiriyor. Birincisi kitab-ı kainat. Kainat bir kitaptır. Şu kainat kitabının tamamı, her bir sayfası, her bir paragrafı, her bir cümlesi, cümlesinin içindeki her bir kelimesi, kelimenin içindeki her bir harfi, onun katibi ve müellifi olan Cenab-ı Hakk'ı bize bildiriyor, tanıtıyor. Kainatın tamamı kitap, bir sayfa olarak sema sayfası ya da bahar sayfası diyebilirsiniz. Bir paragrafı herhangi bir dağ, herhangi bir bahçe diyebilirsiniz. Bir kelimesi herhangi bir ağaç, herhangi bir hayvan, herhangi bir insan diyebilirsiniz. Bir kelimesi, bir harfi herhangi bir uzuv diyebilirsiniz. Onun içerisindeki her bir noktası da içinde herhangi bir hücre ya da herhangi bir hücre topluluğu olabilir. Bütün bunlara baktığımız vakit kainatın halıkı, kainatın müellifi olan Cenab-ı Hakk'ın hem varlığını hem birliğini bütün esmasıyla ve sıfatlarıyla bize tanıtılıyor. İkincisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu da Peygamber Aleyhisselam ahvaliyle, efaliyle, atvariyle, konuşmalarıyla ve mucizeleriyle. Hatta yerinde durmasıyla, hatta o nurani ve mübarek simasıyla. Cenab-ı Hakk'ı bize ne yapıyor? Tanıtıyor. Çünkü bazı zatlar gelmişler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hiçbir mucize görmeden, sadece onun o nurani ve mübarek simasını görmekle, bu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diyerek, iman getirmişler. Bunların başını da Yahudi alimi, meşhur Yahudi alimi Abdullah İbni Selam çekiyor. Birisi de Kur'an-ı Kerim'dir diyor üstadımız. Kur'an-ı Kerim üzerinde bir icaz damgası ve mührünü Allah yerleştirir. Bütün insanlar toplansa Kur'an-ı Kerim'in değil tamamının, değil 10 suresinin, değil bir suresinin, bir kelamının ve kelimesinin benzerini, nazilini getiremez. Bütün Araplara, dolayısıyla bütün dünyaya ve insanlara 23 sene ve 1500 senedir yapılan şu meydan okuma hala devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna dair şüpheniz varsa hodri meydan. Buyurun meydana. Getirin benzerini hem de ümmi bir zattan, okuma yazması olmayan birisinden. Ortaya kimse çıkmaz. Getirin benzerini katip ve alim olan, fasih ve şair olan zatlardan yine kimse ortaya çıkmıyor. Kur'an büyük bir kitaptır. Hadi 10 suresine fe'tu bi aşri suver, yine ortaya çıkan olmuyor. Fe'tu bi suretin min mislih, bir tek suresine yine ortaya çıkan olmuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in her bir harfinin, her bir kelamının, kelimesinin, her bir suresinin ve tamamının üzerinde sikke-i icaz var. Cenab-ı Hakk'ın mucizelik damgası, mührü ve turrası vardır. İnsanlar tarafından taklit edilmemesi gösteriyor ki, bir de ümmi bir zat tarafından insanlara arz edilmesi gösteriyor ki, bunun sahibi ancak ve ancak Allah'tır. Üstadımız dördüncü şahit olarak da insanda bulunan vicdanı zişuur diyor. İnsanda bir vicdan var ki, şu vicdan doğrudan doğruya Allah'ı gösterir. Çünkü vicdanda devamlı nokta-i istinat ve nokta-i istinat dediğimiz iki nokta, iki pencere var. Nokta-i istinat vardır insanda, insan vicdanında. Yani devamlı dayanacak, gücüne kendisini teslim edeceği güçlü, kudretli, kuvvetli bir merci arıyor. Bu noktadan vicdan devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyor. Ve devamlı insan bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir zatı arama, ona el açıp ihtiyaçlarını istemek arzu ediyor. Bu noktada vicdan devamlı ihtiyaçlarını karşılayacak Cenab-ı Hakk'a ya da bir zata yönelmek ihtiyacı hissediyor. İşte bu iki pencere devamlı surette vicdandan Cenab-ı Hak açılan iki nurani penceredir. Bugün inşallah dördüncü temayı beraber okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı nasip etsin. Anladığımızı hayatımıza tatbik etmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. Ve bu iman hakikatlerinin her bir hücremize, her bir hissiyat ve latifelerimize dolmasını ve bütün insanlık alemine yerleşmesini Cenab-ı Hak nasip etsin. Dördüncü lema. Bak şu semavatın denizinde yüzen ve şu zeminin yüzünde serpilen rengarenk mevcudata ve çeşit çeşit masnuata dikkat et. Göreceksin ki her biri üstünde şems-i ezelinin taklit kabul etmez duraları vardır. Nasıl hayatta sikkeleri, zihayatta hatemleri görünüyor ve bir ikisini gördük, ihya üstünde dahi öyle duraları vardır. Temsil, derin manaları fehme yakınlaştırdığından bir temsille şu hakikati göstereceğiz. Bak, şu semavatın denizinde yüzen ve şu zeminin yüzünde serpilen rengarenk mevcudata. Yıldızlara bakın, uydulara bakın, gezegenlere bakın. Yani deniz dediği semavat denizi. Burada yüzen mevcudata bakın. Ondan sonra yeryüzüne inin. Şu yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın serptiği, yaydığı mevcudat ve masnuata. Özellikle hayat sahibi olan mahlukata ve mevcudata bakalım. Her biri üstünde şems-i ezeliğinin taklit kabul etmez duraları vardır. Yani hangi mevcudu alırsanız, hangi mevcudu dikkatle incelerseniz göreceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın ezeli güneşimiz olan Rabbimizin her bir şey üzerinde turraları vardır. Taklit edilmez turralar. Nasıl hayatta sikkeleri, hayatın kendisinde Cenab-ı Hakk'ın sikkeleri, zihayatta hatemleri görünüyor ve bir ikisini gördük. Şimdi üstadımız turra, hatem, mühür, sikke gibi tabirleri çokça kullanıyor. Ve bunları çoğu kez aynı yerde, aynı alanda kullandığını müşahede ediyoruz. Sikke, bir paranın basıldığı darthaneyi gösterir. Sikke, bir paranın basıldığı, üretildiği darthaneyi gösterir. Mühür, resmi olarak yazılan herhangi bir mektup ya da herhangi bir yazın üzerinde o mektubun ve o yazının sahibi olan makamı gösterir. Turra, padişaha ait, padişahın kim olduğunu, padişahın evsafını gösterir. Aynı şekilde bütün bunlar hatem de aynı tarzda kullanılır. Şimdi üstadımız şu manaları alıyor, kainatın mevcudatı üzerinde de Cenab-ı Hak böyle sikkeler, böyle mühürler, böyle turralar, böyle hatemler yerleştirmiştir diyor. Dolayısıyla turrayı gören padişahın kim olduğunu bildiği, gördüğü gibi mevcudatın üzerindeki tevhid turralarını, rubiyet turralarını gören de onları terbiye eden Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını görecektir. Sikkeyi gören darphaneyi gördüğü gibi mevcudatın üzerindeki sikkeleri gören bir insan, okuyabilen bir insan onun basıldığı yerin yani esma ve sıfat-ı Rabbaniye'nin varlığını okuyacak, onların da inşallah farkına varacaktır. İhya üstünde dahi, bütün mevcudat üzerinde sikkeler var. İhya üzerinde dahi Cenab-ı Hakk'ın öyle turraları vardır. Turra yani. Temsil, derin manaları fehme yakınlaştırdığından bir temsille şu hakikati göstereceğiz. Alımız, üstadımız temsil için çeşitli yerlerde çeşitli ifadeler, izahlar veriyor bize. Temsil niye kullanılır? Temsil, temsil için kullanılmaz. Temsil bir alettir. Ve bu aletle bir yere vararız. Temsile üstadımız dürbün diyor. Dürbün. Uzaktaki bir şeyi görmek için, gözümüze yaklaştırmak için dürbün kullandığımız gibi akıl gözümüze uzak görülen bazı şeylerin akıl gözümüze yaklaştırması için temsil dürbünü kullanırız. Fakat dikkat edin, ne görünen şey ne de gören şey dürbünün içerisinde değildir. Burası bazen karıştırılıyor. Görünen şey dürbünün içerisinde aranılmaz. Sadece o dürbünle biz onu göreceğiz ve dürbünü mümkünse bir tarafa alıp atıp o gördüğümüz şeyi artık yavaş yavaş analiz etmeye başlayacağız. Şimdi burada bazen bir temsil kullanılıyor ve o temsille bir hakikati akıl gözümüze yaklaştırmaya çalışıyoruz. Temsil arızalı olabilir. Temsil eksik olabilir. Temsil tam olarak o şeyi temsil etmeyebilir. Onda boğulmayacağız. Hakikati görmeye ne yapacağız? Azim derecede gayret göstereceğiz. Evet, bunu izah edecek bir temsil. Mesela güneş seyyarelerden tut, gezegenlerden tut, ta katrelere kadar, yani su damlalarına kadar, ta camın küçük parçalarına kadar, yeryüzünde bulunan camın küçük parçalarına kadar ve karın parlak zerreciklerine kadar. Kar yağdığını farz edin, o karlar da ne yapıyor güneşle? Parlıyorlar. Parlak zerrelerine kadar, şu güneşin misaliyesinden ve inikasından bir turrası, güneşe mahsus bir eser-i nuranisi görünüyor. Yani güneşe baktığımız vakit, onun o nurani ışığı zerrelere de, karın parçalarına da, su damlalarına da, bütün gezegenlere de, hatta çiçeklere renk olarak ne yapıyor? Yansıyor. Her bir tarafta güneşi bize gösterecek alametler, deliller, imzalar mevcut. Ya renk olarak, ya ışık olarak, ya ısı olarak, ya da görüntü olarak. Ama güneş olarak bakmak şartıyla. Yoksa güneşi hesaba katmadan bakarsak, o zaman güneşi göremediğimiz gibi, o gibi şeylere de bir güneşi kabul ettirmek durumunda kalacağız. Şayet o hadsiz şeylerde görünen güneşçiklerini, güneşin cilve-i inikası, yani güneşten gelmiştir, ve tecelli aksi olduğunu kabul etmezsen, güneşten gelmiştir diye kabul etmezsen, o vakit her bir katrede ve ziyaya maruz her bir cam parçasında ve ışığa mukabil her şeffaf bir zerrecikte tabii hakiki bir güneşin vücudunu bir asale kabul etmek gibi gayet derece bir divanelikle nihayetsiz bir belahete düşmekliğin lazım gelir. Ya diyeceğiz ki yeryüzündeki bütün parlak şeylere ışık veren güneştir. Her tarafı ısındıran güneştir. Her tarafta parlayan güneştir. Gezegenlere ışık veren güneştir. Ya da diyeceğiz ki güneş yok. Öyleyse yeryüzündeki parlayan her şeyde hakiki bir güneş vardır. Hakiki bir güneş onda mevcuttur diye kabul etmemiz icap ediyor ki üstadımızın tabiriyle bu belahetin en şeniğidir. Ahmaklığın en ağır ifadesidir. Yani gökyüzündeki güneşi kabul etme kadar kolay bir şey varken, yeryüzündeki bütün her yere ışık veren, ısı saçan, renk dağıtan güneştir diye kabul etme gibi kolay bir yol varken, o yolu bırakıp yeryüzündeki bütün parlak şeyler daha ki bir güneş vardır deme kadar zor bir yola insanlar bazen girebiliyor. Allah razı olsun. Hakkada geçiyoruz. Öyle de Şems-i Ezeli'nin, çok enteresan orijinal tabirler. Şems-i Ezeli, Cenab-ı Hak malumunuz ezeli ve ebedidir. Bir güneşten misal verdi üstadımız. Bu güneş de Şems-i Ezeli olan, ezeli güneşimiz olan, bütün mevcudatı esma ve sıfatlarıyla aydınlatan Cenab-ı Hakk'a örnek yaptı, temsil yaptı. Şems-i Ezeli'nin tecelliyat-ı nuraniyesinden ihya, yani hayat vermek cihetinde her bir ziyaret üstünde öyle bir turrası, öyle bir mührü vardır ki faraza bütün esbab toplansa ve birer fail muhtar kesilseler yine o turrayı taklit edemezler. Şimdi hayat, üstadımız diyor ki doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın kudretini gösteren nurani bir aynadır. Hayatın hem zahiri hem batını nurani olduğundan dolayı, kirsiz, bulaşıksız olduğundan dolayı kudret-i ilahiye doğrudan orada tasarruf etmiş. Ve bakın, orada hiçbir sebep elini uzatamıyor. Hiçbir sebep orayı karıştıramıyor. Müsebbibül esbab olan Allah'tan başka hiç kimse o hayatta mutasarrıf değildir. Çok enteresan. Bir delilini isterseniz yapalım. Bir zihayat mahluk düşünelim. Bu insan olsun, hayvan olsun, ağaç olsun. Bunun bir cesedi ve gömleği var. Zerrelerden yapılmış. Zerreler elementlerden yapılıyor malum. Elementlerdir daha doğrusu. Şu elementlerin hangisini alırsanız, demir elementini alın, karbon elementini alın, çinkoyu alın, başka bir şey alın ve inceleyin. Onda ne hayat bulursunuz, ne şuur bulursunuz, ne ilim bulursunuz, ne de herhangi bir cevher bulursunuz. Camit, cansız, cahil, hayatsız bir şey. Fakat bu hayatsız, camit, cansız, şuursuz olan atomlar, elementler ve zerreler birleşiyor, bir anda hayat cevheri onlara giriyor. Şimdi bu hayatın, kainatın hiçbir elementinde olmadığını hepimiz araştırdık, inceledik ve o kanaate vardık. Peki bu hayat nereden gelmiş? Doğrudan doğruya kudret-i ilahiye. Ve Allah öyle bir sikke, öyle bir mühür, öyle bir turra koymuştur ki hiçbir sebep bütün bu zihayatların hiçbirisine ne yapamaz? El uzatamaz. Üstadımız bir yerde güneşi misal veriyor. Mesela güneşe denilse şu sivrisineği yapabilir misin? Güneş lisan-ı hikmetle şu cevabı verecek. Allah'ın izniyle benim dükkanımda istediğiniz kadar ışık vardır. İstediğiniz kadar ısı vardır. İstediğiniz kadar renk vardır. Fakat bir sineğin, bir karıncanın hayatında göz, şuur, hayat gibi şeyler var ki onların bir nesnesi, bir zerresi benden mevcut değil. Öyleyse her bir zihayat, her bir hayat sahibi mahluk, sahip olduğu hayatının lisanıyla, sahip olduğu hayatının diliyle La ilahe illahu hakkatını bütün kainatın gözüne sokuyor, bütün insanlara, bütün mevcudata ilan ediyor. Ama işte bunu görecek göz, anlayacak akıl lazım. Cenab-ı Hak o gözü, o aklı, o basireti hepimize nasip etsin.
Amin.
Şimdi hakikaten mevcudata böyle baksak, hiç kimsenin artık gücü yeter mi bir sineği alıp da bir öldüreyim? Hiç kimse kıyar mı bir karıncayı alıp da bir basayım buna? Mümkün değil arkadaşlar. Allah namına, Allah nam ve hesabına mevcudata bir insan bakarsa hiçbir mevcuda en ufak bir zarar verme gibi bir şey o insanın içinden mümkün değil geçemez. İşte sahabenin hayatı. Kendi öz çocuğunu diri diri toprağa gömen o insanlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam güneşinde yandıktan, o nur ile nurlandıktan sonra karıncaya ayak basamayacak duruma geldiler. İşte eğer o zerre bir kadir-i mutlakın memuru olmazsa ve nispeti o kadir-i mutlaktan kesilse o zerreye her şeyi görür bir göz, her şeye muhit bir şuur vermek lazımdır. Bir zerreye bakın, mesela toprak kasesi olsun. Şu toprak kasesi içerisinde atom, toprak atomları var, zerreleri var. Buraya nöbetle siz tohum atın, çekirdek atın. Hangisini atarsanız atın, o toprak kasesi mükemmel bir şekilde ne yapacak? Onu yetiştirip ortaya sunacaktır. En akıllı, en şuurlu, en alim bir zat gibi mükemmel manada çalışacaktır. İki yol var. Ya diyeceğiz ki şu atom zerratı memurdurlar, kendilerinde hiçbir ilim, kendilerinde hiçbir şuur olmadıkları halde şuuru, ilmi, iradesi, kudreti ve bütün sıfatları sonsuz olan bir zat tarafından memur olarak çalıştırılıyor. Ya da diyeceğiz ki bütün bunları mükemmel manada yapmaya kudreti sonsuz bir özelliğe sahiptir ve kendisi bizzat yapıyor, toprak atımı diyeceğiz. Arkadaşlar, hiçbir vicdan ve akıl sahibi bir mahluk bu ikinci şıkkı kabul etmez. Her bir vicdan ve akıl sahibi insan ve mahluk birinci şık olan onlar memurdur. Amirleri olan Cenab-ı Hakk'ın emriyle şu mükemmel, şu harikulade işleri yapıyor demesi icap eder. Bir ara yine burada bahsetmiştik. Yine bahsetmekte fayda var. Şimdi malumunuz bazı öğrenciler okullarda başarılı oluyor. 11 sene okuduktan sonra üniversite imtihanına giriyor ve kendisine göre bir ziraat fakültesini seçiyor. Ziraat fakültesi. Ziraat fakültesini 4 sene okuduktan sonra fevkalade de imtihanlardan geçtikten sonra, kendisini ispat ettikten sonra kendisine bir diploma, bir şehadetname veriliyor ki sen artık ziraat fakültesi mezunu oldun, ziraat mühendisi oldun diye. Bunların arasından hocalar göz gezdiriyor. Biz üniversitede biraz çalıştığımız için bu işi biraz biliyoruz. İşlerinde bulunduk çünkü. Hocalar göz gezdiriyor. Bunlardan hangisi master yapabilir? Hangisi bu işe liyakatli, kabiliyetli diye göz gezdiriyor. Ve başarılı olan öğrencileri teker teker çekiyor. Evladım gel benimle yüksek lisans master yap diye. Başarılı olanları. Master yapıyor birisi, epey öğrenim görüyor, ders görüyor, terliyor, epey rahatsız oluyor, sıkılıyor. Belki'den sonra tez dönemi başlıyor ve güzel bir şekilde tez yazıyor ve hocaların önünde bunu sunuyor, ispat ediyor. Tezini savunmak zorunda kalıyor. Belki bir şeyden sonra bunların içerisinde de bunları seçelim ve bunlara doktora yaptıralım diyorlar. Doktora yaptırdıkları talebeler de onlar içerisinde biraz daha seçkin, biraz daha gayretli insanlar oluyor, talebeler oluyor. Ve bunları da alıp doktora yapıyorlar. 4, 5, 6 sene. Ondan sonra doktorayı da hakikaten bin bir türlü sıkıntıyla adam bitiriyor. Kendisini ispat ediyor. Ben artık doktor oldum. Ne doktorusun? Ziraat doktoruyum. Ondan sonra bu adam yine imtihanlara giriyor. Makale yazıyor. Çeşitli eserler, tezler yazıyor. Ve oluyor yardımcı doçent. Bu arada dinli de fevkalade ilerletmiş. Çalışmış. Artık bu işin uzmanı olmuş. Belli bir şeyden sonra epey tez yazıyor, epey makale yazıyor, epey talebe yetiştiriyor, ilahir ilahir ve bu adam oluyor doçent. Hem de ziraat doçenti. Yine bu adam doktora talebesi yetiştiriyor, master talebesi yetiştiriyor. 5, 6, 7 sene sonra diyorlar ki artık sen hakikaten sana profesör denmeye hak kazandın. Helal olsun sana profesörlük. Profesörü veriyorlar. Şimdi bu adam belli bir şeyden sonra artık önündeki profesörler de ayrılıyor, emekli oluyor ya da kaybolup gidiyorlar ilahir. Kendisi oluyor oranın kürsü başkanı. Ve artık ziraat alanında kendisi o işin uzmanı olmuş, söz sahibi olmuş. Bir üniversitede böyle birisine birisi bir tohum götürüyor. Diyor ki hocam bu tohum ne tohumu? Ben biraz uzun anlattım ki mesele biraz daha anlaşılsın. Hoca alıyor, eviriyor, çeviriyor, bir o yana, bir bu yana. Hangi tohum olduğunu bilemiyor. Adamın hayatı orada geçmiş. Uzmanlık alanı da o. Aklı, şuuru fevkalade yerinde. Ve cevap veriyor, diyor ki evladım diyor, ben bunun hangi tohum olduğunu bilemedim. Bunu hocama sorayım. Hocası da kim biliyor musunuz? Toprak. Toprağı atıyor, birkaç gün, birkaç hafta sonra hocası diyor ki, şu tohum ne tohum biliyor musun? Bir saat diyorum papatya. Papatyadır. Şöyle büyüme özelliğine sahiptir. Şöyle güzel yaprakları vardır. Şöyle güzel işte şunları vardır, bunları vardır. İlahir. Bütün ayrıntısıyla, bütün özellikleriyle hem de hayatlar olarak şu tohumu tefsir edip ortaya koyuyor mu? Koyuyor. Şimdi ya diyeceğiz ki, şu toprak atomu hakikaten bu hocanın hocasıdır. Ya da diyeceğiz ki hayır, bu bir perdedir. Arkasında iş gören kudret-i Rabbaniye, irade-i Rabbaniye, Cenab-ı Hakk'ın muhit ilmi sonsuz sıfatlardır. Eğer kendisi akıllı ve şuurludur denilse arkadaşlar, biz kendimizi onun yerine koyalım. Her gün başımıza, kafamıza, belimize tekme yapıştıran, basan insanlara hiçbir iyilik yapmayız. ne meyve veririz, ne hubat veririz, ne de bir çiçek sunarız, ne de herhangi bir güzellik sunarız. Öyleyse kendileri hala yine çiçek veriyorlarsa, onların karınlarını deştiğimiz halde, onların üzerine bastığımız halde, şu kadar sıkıntı verdiğimiz halde toprağa hala veriyorsa belli ki bu iş onun işi değil. Çünkü ilim sahibi, akıl ve şuur sahibi olmuş olsaydı bize bu kadar iyiliği, şu kadar kötülüğümüze rağmen yapmayacaklar. Öyleyse arkasında iş gören sonsuz bir kudret, sonsuz bir rahmet, sonsuz bir ilim, sonsuz bir sıfat sahibi zat lazım ki bu işler olabilsin. Elhasıl, nasıl şu katrelerde ve camın zerreciklerinde olan güneşçikler ve çeşit çeşit renkler güneşin cilve-i aksine ve inikasının tecellisine verilmezse bir tek güneşe mukabil nihayetsiz güneşleri kabul etmek lazım gelir. Yani ya diyeceğiz ki bir tek güneş var, her yere ısı, ışık ve renk dağıtan odur, ya da diyeceğiz ki güneş yoktur, öyleyse yeryüzündeki bütün parlak şeylerde, bütün çiçeklerde, bütün cam zerreciklerinde, su damlacıklarında görünen hakiki bir güneştir diyeceğiz. Demek zorunda kalacağız. Muhal ender muhal bir hurafeyi kabul etmek iktizadır. Aynen bunun gibi. Eğer her şey kadir mutlaka verilmezse, bir tek Allah'a mukabil, bir tek Rabbe mukabil, nihayetsiz, belki zerrat-ı kainat adedince ilahları kabul etmek gibi, 100 derece muhal içindeki bir muhali mevcut kabul etmek gibi bir divanenin kezzanına düşmek lazım gelir. Elhasıl her bir zerreden 3 pencere şems-i ezelinin nur vahdaniyetine ve vücub-u vücuduna açılır. Her bir zerreden 3 tane pencere Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine açılıyor. Yani zerre dediğimiz atom. Bu ister havada olur, ister herhangi bir mahlukun vücudunda olur, ister toprakta olur. Nerede bulunsa bulunsun, Cenab-ı Hakk'ı bize gösterecek bir pencere sahip. 1. pencere, her bir zerre bir nefer gibi askeri dairelerinin her birinde, yani takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda, her birisinde bir nispeti, o nispete göre bir vazifesi ve o vazifeye göre nizamı dairesinde bir hareketi olduğu gibi. Bir nefer düşünün, bu neferin ordunun bütün birimleri içerisinde kendisine düşen vazifesi vardır. Takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında ve ordusunda kendisine bakan bir vazife icra ediyor, yerine getiriyor. Böyle olduğu gibi senin göz bebeğindeki o camit zerrecik dahi vücudumuzun bir azasına, mesela gözüne cansız bir atom giriyor ve oradaki canlı bir hücreye yapı taşı olur. Şimdi bakalım bunun vazifesi nereye bakıyor? Senin gözünde, demek ki gözümüzde o cami zerrenin bir vazifesi var, asker gibi. Bir de başımızda, bir de vücudumuzda ve kuvve-i müvellide, kuvve-i cazibe, kuvve-i dafiye, kuvve-i musavvire gibi devran-ı deme ve his ve harekeye hizmeten evride ve şerayin atar ve toplar damar gibi damarlarımıza vesair asaplarda hem senin nev'inde, arkadaşlar çok enteresan, senin nev'inde de neyi var? Münasebeti var. Çünkü bakın, birisini görüyorsunuz, diyorsunuz ki ya filan adama ne kadar benziyor. Babasından kendisine ne almış? Bir irsiyet almış. Aynı şekilde çocuğuna da bir irsiyet veriyor. Dolayısıyla herhangi bir atom, herhangi birimizin vücuduna girdiği vakit, nev'iyle de alakası var. Sadece gözüyle değil. Gözümüze girse, gözümüzle, kafamızla, vücudumuzla, damarlarımızla, ayrıca nev'imizle, cinsimizle ne var? İrtibatı var. Aynı atom, affedersiniz, bir filin vücuduna giriyor, farklı bir özellik gösteriyor. Aynı atom insan nevinden herhangi bir ferde giriyor, farklı bir özellik gösteriyor. Aynı atom bir zencinin vücuduna giriyor, siyah bir deri oluyor, aynı atom benim vücuduma giriyor, beyaz oluyor, başkasında da kızıl şey oluyor, deri oluyor, başkasında farklı. Birisinin gözüne giriyor yeşil göz, birisine giriyor siyah göz, birisine giriyor zeytin göz, başka birisine farklı bir şey. Aynı zerre, aynı ekmekten diyelim, aynı elmadan ya da aynı havuçtan, Allah'a emanet. Ayrıca kan yapısına göre de farklı bir şey. Birisi A, birisi B, birisi AB, birisi sıfır, birisi negatif, birisi pozitif. Herkesin durumuna göre de ne yapıyor? Farklı bir özellik, farklı bir vaziyet ne yapıyor? Almak durumunda. Şimdi bütün bunları o atoma vermek ne kadar insaflıca bir bakış olur, bir nazar olur? Ne kadar akıllı ve şuurlu bir nazar olur? Ama o atomun sahibi, o vücudun sahibi olan zat ise, dolayısıyla o vücudun sahibi de bütün kainatın sahibi olan zat ise, o atomun istediği gibi şu vücudun şu azasına, ondan sonra oradan alır başka bir vücuda, oradan alır başka bir hayvana, oradan alır başka bir bitkiye, oradan alır kainatın herhangi bir tarafında yine zorlanmayacak şekilde istihdam eder. Yoksa atoma verirse sonsuz bir ilim, sonsuz bir irade, sonsuz bir kudret, sonsuz bir hikmet lazım gelir. Bu ise zerreler adedince muhaldir. Ve sair asaplarda hem senin nevinde ilahir birer nispeti, birer vasfesi bulunduğunu bilbedahe bir Kadir-i Zülcelal'in eser-i sun'u ve memur muvazzafı ve taht-ı tedbirinde olduğunu kör olmayan göze gösterir. Bir ara epey kafama takılmıştı. Yani Rıza-i Nur hep iman meselelerini özellikle izah ediyor, anlatıyor. Ya neden bu kadar? Ya %1'i kafiyken niye bu kadar tahşidan? Üstadımız çok güzel şekilde anlatıyor. 1000 senedir alemi İslam aleyhinde terakküm etmiş olan, birikmiş olan bütün müfsit aletlerle Rıza-i Nur savaşıyor. Rıza-i Nur bütün bunlara karşı meydan okuyor. Hadri meydan diyor. Bütün felsefeciler, bütün maddiyunlar, bütün tabiyunlar Allah'a karşı siper açmış, bayrak açmış, bütün faaliyetler Allah'ın izniyle Rıza-i Nur'un o cephesinde geliyor. O zırhında paramparça oluyor. Bakın bir ara Rusya'dan doktor bir arkadaşımız gelmişti, diş doktoru. Anlattı. Dedi ki Rusya'da dedi herhangi bir müspet ilimlerle alakalı bir bölümden fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp bu gibi ilimlerden, bu gibi fenlerden bir yerde birisi okursa oradan diploma almasının iki şartı var. Bütün derslerden başarılı olmak, dönem sonunda da, okul sonunda da Allah'ı inkar edecek farklı bir yoldan bir tez ortaya koymazsa bu zata diploma verilmiyor. Arkadaşlar farklı yollar. Üstadımız da hep kainatın farklı alanlarından Allah'ın varlığını ve birliğini gözümüze, aklımıza, bütün sıfatlarımıza ne yapıyor? Elhamdülillah yerleştiriyor. Dem ve damalarımıza karıştırıyor. Dolayısıyla bir insan gelse dese ki şu alanda Cenab-ı Hakk'ın haşa olmadığını, varlığını ve birliğini çürütebilecek bir delil var bende dediği vakit Rıza-i Nur'da da o delili tersine çevirecek ve lehinize inkılap ettirecek bir cihet bulabilirsiniz. Onun için üstadımız diyor ki felsefecilerin Allah'ı inkar eden maddiyun ve tabiyunların boğuldukları madde Allah'ın izniyle benim ayak topuklarımı ıslatamadı. Çok şükretmek lazım ki Cenab-ı Hak bizi böyle bir eserle, böyle hayırlı bir cereyanla tanıştırdı elhamdülillah. Onlar belki kendi ilimlerinde uzmandır ve uzman oldukları noktalarda da geliyorlar, tezlerini sunabiliyorlar. Ama biz birisi diyelim mesela üstadımızın talebeleri için söyleyeyim. Tenekeci Mehmet'tir, birisi Berber Ahmet'tir, başka birisi Çiftçi Hasan'dır, başka birisi başka bir dünyevi ve görünüşte basit bir işle uğraşıyor ama Allah'ın izniyle şu eserlere olan noktayı istinadından dolayı, dayandığından dolayı bütün kainat bir olsa ve haşa Allah'ı inkar etse o tenekeci Mehmet dediğimiz o çiftçi Hasan dediğimiz zat onların hepsine karşı koyabilecek bir imana sahiptir. Cenab-ı Hak bize de nasip etmiş. İkinci pencere, havadaki her bir zerre, her bir çiçeği, her bir meyveyi ziyaret edebilir. Dedik ya, her bir zerreden üç tane pencere vacib vücuda açılıyor. Birincisi, mahlukatın, mevcudatın, hayat sahibi olan varlıkların vücutlarında çalışan bir zerrenin Cenab-ı Hakk'a olan şehadeti. Gözdeki bir atom misal verdik. İkincisi, havadaki her bir zerre, her bir çiçeği, her bir meyveyi ziyaret edebilir. Hem her çiçeğe, her meyveye girer, işleyebilir. Eğer her şeyi görür ve bilir bir kadir-i mutlakın memur musakkarı olmazsa, o serseri zerre, bütün meyvelerin, çiçeklerin cihazatını ve yapılmasını ve ayrı ayrı sanatlarını ve onlara giydirilen suretlerin terziliğini ve hıyatat-ı kamile-i muhitay sanatını bilmek lazım gelir. İşte şu zerre, bir güneş gibi bir nur-u tevhidin şu anı gösteriyor. Ziyayı havaya, ma'i yani suyu, turaba yani toprağa kıyas eder. Üstadımız Zerre Risalesi'nde 30. sözün 2. kısmında çok enteresan iki misal veriyor. Onları da izah edip inşallah bırakacağız. Diyor ki iki adam düşünün. Bir adam buradan uçar Avrupa'ya gider. Fakat özelliklerine bakıyoruz. Aciz, cahil, âmi, ham, hiçbir iş yapamaz. Bu adam Avrupa'ya gidiyor. Bütün fabrika, bütün atölye, bütün makinelerin içerisine giriyor. Mükemmel bir üstatlık kabiliyetiyle, fevkalade bir mühendislik zihniyetiyle bütün o fabrikaları çalıştırıyor. İşinde istediği gibi işliyor. Ondan sonra herkese de ders veriyor. Herkes anlar ki o ham, âmi ve adi adam o işleri kendi başıyla yapmıyor. Her şeyi bilen, fabrikaların tamamına sahip olan, hakim olan birisi tarafından istihdam ediliyor, çalıştırılıyor. Buna istediğimiz hava atomunu istedik. İşte hava atomu. Âmi, adi, cahil, camit bir şey. Geliyor benim vücuduma, mükemmel manada çalışıyor. Gidiyor herhangi bir hayvan vücuduna harikulade çalışıyor. Gidiyor bitkilerin vücuduna mükemmelen çalışıyor. Ve sanki bütün onların hepsini kendisi yapmış gibi nerede hangi vazifeyi yapacak mükemmel manada tayin edebiliyor. Belli ki bir üstad-ı külli şey ve her şeyin halıkı olan Allah onu ne yapıyor? İstihdam ediyor. Çalışıyor. İkinci bir misal veriyor. Ham, âmi, adi, aciz, yerinden kalkmaz birisi. Kulübecinde oturmuş ama gayet aciz. Selam versen selamını alacak kabiliyeti yok. Böyle birisine kemik atıyorsunuz, böyle birisine basit bir taş atıyorsunuz, basit bir madde atıyorsunuz. Bakın belli bir süre sonra size mükemmel kumaşlar gönderiyor. Harikulade elektronik eşyalar gönderiyor. Mükemmel mükemmel lokumlar gönderiyor. Bakın kendisi basit, attığınız şey basit. Size gönderdiği şeyler mükemmel. Buradan da anlaşılıyor ki o zat kendisi onları yapmıyor. Belki kudreti o gibi şeylere yeten birisinin neyidir? Kapıcısıdır. O zat onu eline verir, o da bize sunar. İşte toprak atomu. Arkadaşlar basit bir tohum atıyorsunuz, basit bir çekirdek atıyorsunuz, toprağa âmi, adi, cahil olan toprağa belli bir şeyden sonra bakıyorsunuz mükemmel mükemmel meyveler, harikulade şeyler. Peki bunlar nereden geldi? Topraktan geldi. Hayır. Toprağın işi olamaz. Toprağın işi değildir. Belki kendisi orada nedir? Bir kapıcıdır. Başka birisi onun eline verir, o da bize sunar. Bizim üzerimize düşen nedir? O zatı görmek, o zata teşekkür etmek. Onun için üstadımız her bir şey lisan-ı hal ile Bismillah der diyor. Bismillah Allah anlamına başlamak. Dolayısıyla o toprak atomu ben Allah anlamına yapıyorum diyor ve Allah nam ve hesabını onlar bize sunar. O kuru, o kemik gibi olan ağaç Allah namına verir, Allah namına da bize o gibi şeyleri yedirir. Bize düşen Allah'ın adını almak ve Allah'ın şükrümüzü, teşekkürümüzü hasretmek. Cenab-ı Hak hepimizi bu noktada, bu sahada muvaffak edesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alim hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.